Bu arada şu dakika itibariyle yayın YouTube'da tekrar başladı. O sıkıntı çözüldü. Sesle ilgili de bir problem yok gördüğüm kadarıyla. Siz neredesiniz ya? Evet. Soruyorum ya. Bu sorunun karşılığı yok kardeşim. Şimdi 11 milyon ağaç dikmekle övünüyorsunuz. Doğrudur. Doğrudur. Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Ama attığınız o yalanlar nerede şimdi? İnsanları yok ettiniz, ağaçları yok ettiniz, bir toplumu yok ettiniz. Şimdi çıkıp bir de diyorsunuz ki siz neredesiniz? Biz buradayız. Hiçbir yere gitmedik. Bundan sonra da burada olacağız zaten. Ama hayat şöyle bir şey değil. Siz bir şeyin haklı olduğuna inandığınız anda insanlara da onun haklılığını anlatabileceğiniz, kalanıyla ilgili hiçbir şey yaşamayacağınız bir düzen yok. Yavaş. Hiç kimseyi kandıramazsınız böyle yaparak. Çünkü bunlar bu söyledikleriniz saçma. İktidar gazetelerini göreceksiniz birazdan. Hepsini tek tek göreceksiniz kardeşim. 11 milyon filan diye başladık. 14 milyon diktik. Şahane ya. Süper falan. Okluk koyunu. Bakın 80'lerin ortalarından biri Özal'ın kullandığı, Özal'ın da kullandığı, Cumhurbaşkanı'nın yazlık köşkü olarak kullandığı yeri darmadağın ederek, dümdüz yaparak orayı büyüteceğim diye tutturan sizsiniz. Ne yaptınız oradaki ağaçları? Aralarını mı açtınız? Yani ağaçları böyle ellerinizle kenara çekerek gayet güzel şekilde hiçbirini kesmeden mi yaptınız o işleri? Hadi ya. Ya herkesi aptal zannediyorsunuz. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Herkesi aptal sanıyorsunuz siz. Ama insanlar aptal değil. Herkes görüyor. Herkes yaşıyor bunu. Gerçekten hiç kimsenin öyle bir derdi yok. Hepimiz görüyoruz. Ülkenin doğal kaynaklarının tamamının darmadağın edildiğini görüyoruz mesela. Birilerine satıldığını, göllerinin, derelerinin, ormanlarının çatır çatır satıldığını görüyoruz. Üstelik bunun için ihale kanunuyla oynandığını görüyoruz. İnşaat ya Resulallah diye başlayıp Türkiye'yi dümdüz ettiğinizi görüyoruz mesela. Ne yapalım söylemeyelim mi bunları? Sıkıntı değil mi? Bence de öyle. Bugün Cumhuriyet'in manşeti limitsiz israf saray uluslararası toplantılar için kesenin ağzını açtı başlığıyla çıkmış. İtibardan tasarruf olmaz anlayışıyla hareket eden saray Türkiye'nin düzenlediği uluslararası toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için yapılacak harcamalara geniş kapsamlı muafiyet getirdi. Ha, bana göre olursa iyi. Bu anlayış başka türlü tanımlanabilir mi? Uluslararası toplantılar. Atıyorum mesela aile hekimliği toplantısı yapacaksınız. Ve gidip diyorsunuz hani öyle söyleniyor ya. Burası halkın salonu. Herkes kullanabilir. Benim değil, babamın malı değil falan filan. Kullanacağız. Kimin takdirine bağlı bu? Doğrudan Erdoğan'ın. Niye? Ya niye kardeşim? Aile hekimliğinden de mi siz anlıyorsunuz? Her şeyi anlıyorsunuz. Bundan da mı siz anlıyorsunuz? Geniş muafiyet. Onlara istediğin imkanları ver. Bilmem ne yayma dıngıltısına aç bütün imkanları. Bilmem ne federasyonuna tamamen kıçtan uydurulmuş federasyonlara bas parayı. E sonra? Ya arkadaşlar bunun demokrasiyle alakası yok. Vallahi yok ya. Böyle demokrasi olmaz. Bunu bir kurala bağlayabilmek için ihale kanunu var zaten. Cumhurbaşkanının taraflı yani tarafsız olarak bak destek vermeye karar verdiği her şey yapılabilir. Niye? Ya her şeyden siz anlayamazsınız ki. Niye? İhale kanunu zaten şartnamesi ortada. Ve deniyor ki bunun için kural muafiyetini uluslararası toplantıların Türkiye'nin imajı için büyük önem taşıması ve hızlı hareket gerekçe gösterildi. Tamam. Bak çok doğru bir gerekçe bu. Uluslararası toplantılar Türkiye'nin imajı için önem taşıyor. Tamam, hepsini yapalım o zaman. Hadi. Mesela ben başlık öneriyorum. Türkiye'de demokrasinin sıkıntıları. Hadi açalım şeyi sarayı. Sarayın toplantı salonunu. Uluslararası toplantı. Vallahi bak. Çağıralım hem de insanları. Çok böyle bilinen baba insanları. Hadi konuşalım. Türkiye'nin imajı için şahane bir şey ya. Değil mi? Yani bunu reddedebilecek var mı ki? Yok. Ha, bak Mehmet Rasim İnceoğlu. LGBTİ toplantısı. Yapalım. İmajı için Türkiye'nin. Vallahi bak. Hani her şeyi turizme bağladınız ya. Bak bu toplantıyı yapın sarayda. Türkiye'ye ben size o kruvaze turizmle gelecek gemi sayısının haddi hesabı olmayacağını garanti ederim. Hadi. Ben seversem var. Ben seversem iyidir. Ben sevmezsem iğrenç bir şey o. Nasıl değişti? Değişti, ben değiştirdim.
Toprağımız ipotekli. Al sana 14 milyon fidan, 266 milyon hektar tarım alanının 40 milyonu çiftçi borçları nedeniyle ipotek altında. Hadi bakalım. Ne üretecek bu insanlar? Hani diyorsun ya, bizim dönemimizde yoksulluk bitti. Utanmadan söylüyor bir adam bunu. Bizim dönemimizde yoksulluk ortadan kalktı diye. Hiç utanmadan, hiç yani yüzü bile kızarmadan söyleyebiliyor ya. Al bak diyor ki 40 milyon çiftçi borç nedeniyle ipotek altında. Dünya tarımı desteklerken Mahmut Ilıcalı'nın haberidir bu arada. Türkiye'de milyonlarca çiftçi maliyetler nedeniyle borç batağında. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun çalışmasına göre tarım arazilerinin yaklaşık %15'i ipotekli durumda. Tarım arazisine ait tapusu üzerine ipotek olan borçlu çiftçi sayısı 2 milyon. Ya şunu gören, hani dün sabah siz okudum ya, ya yayından sonra da çok yani yeni beğendiğinizi söylemişsiniz, teşekkür eden çok oldu, sağ olun. Estağfurullah, çok da ben de çok mutlu oldum insanların sevinmesine. Çünkü bu cehalet, bir gecede cahil kalmak yalanı üzerine mutlaka konuşmak lazım. Üstelik sıkça konuşmak lazım. Çok sıkça. Bu bir yalan demek lazım. Düpedüz. Bu bir yalan. Bunu söyleyen yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor. Kendi cahil kitlesine yalan söylüyor sadece diye. İşte orada hani Atatürk'ün, büyük önderin sözü var ya. 9 Ağustos ya. 9 Ağustos 1928. Yani 1 Kasım'da o yasal düzenleme yapılıp harf devrimi yasal olarak hayata geçeceği günden önce 3 ay önce nam çıkıp diyor ki bir toplumun %10'u okuma biliyor, %90'ı bilmiyorsa insan olarak utanmamız lazım diyor. Burada 2 milyon çiftçinin borcu var ya. Hal yasası ne oldu? Oğuz Bey, hatırlıyor musunuz? Hal yasası görüşmeleriyle ilgili haberler çıktığı zaman ben bir şey söylemiştim burada. Aklınızda mı bu? Ben demiştim ki ben bunun haberini ilk yaptığımda genç kızdığımda. Valla genç kızdığımda yapmıştım ilk haberini. Ve sonra size demiştim ki bu hal yasası olmaz. Böyle bir hal yasası çıkmaz, çıkamaz, çıkabilemez. Hatırlıyor musunuz? İşte gerekçesi buydu. Hani sabah kahvaltısını müneccimle yapmak sonucunda falan değil. O yasa çıkamaz. Olmaz. Çünkü çıkarlar çatışıyor. Bakın, Türkiye'de belirli şeyler yapılamayacak. Bir tanesi bu. Bir tanesi şu frekans tahsisleri yayınlarla ilgili olarak. Yapamazsınız ki. 11 milyon ağaç dikildi. Üst başlık, bir günde dikilen milyonlarca fidanın tutma ihtimali %10'un altında. Hop. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlediği kampanya kapsamında dün yurt genelinde 11 milyon fidan dikildi. Çorum'da bir saatte en çok fidan dikme rekoru kırıldı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Durmuşsa fidanların tutma ihtimalinin %10'un altında olduğunu söyledi. Bu kampanya yapılan talanı kapatmak için aldatmacadır diye konuştu. Ben soruyorum size şimdi, o dikilen ağaçların ne kadar tutacak kardeşim? Ben anlamam. Gerçekten anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Benim bildiğim şey değil. Ama bilenler, anlayanlar diyor ki %10. 11 milyon değil 14 milyon diktiniz. %10'u da tuttu. Yani. E siz şimdi promosyonu 14 milyon üzerinden yapıyorsunuz. Bitmişine bakıyorsun 1 milyon 400 bin. Hangisi rekor olacak? Bence de Ali Yazıcıoğlu. Ya pardon, Hasan Bey yazmış. Dikilmiş fidanın davası olmaz diye. Bence de olmamalı. Dün orada bakın hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Anayasa konuştuk ya birinci yayında. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor ya. Asla. Ekrem İmamoğlu eleştiriliyor orada. Tarafsız Cumhurbaşkanı tarafından. Neden? İstanbul'da yapılacak bir arıtma tesisine ben buna para harcamam diyerek projenin engellenmesine. Şu yapılan saçma değil mi? Bence de saçma. Bakın, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi, bu yayını izleyenler var içinde biliyorum. Ya arkadaşlar bakın, şu şovdan vazgeçin. Büyük şov yapıyorsunuz. Bu promosyon kimseye bir şey sağlamaz. Bilin bunu. Yani o yazılan kitaplar falan var ya, bunların hepsi hikaye. İnsanların aklında böyle kalamazsınız. Hani onu yapayım, bunu yapayım, buradan da parlatayım, öbür taraftan da şişireyim, çok güzel fotoğraflar vereyim falan. Ya kardeşim, işini öyle bir yaparsın ki, işini öyle bir yaparsın ki, seninle ilgili promosyon yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Vallahi bak, vallahi duyulmaz. Hiç kimse duymaz. Herkes senin yaptığın işle hatırlar çünkü. Öyle şeyler bırakırsın ki. E ama sen sürekli şov yapıyorsun ya. Haklı Cumhurbaşkanı bunu söylerken. Temel atmama töreni gibi bir saçmalık nedir ya?
Kimin aklına geldi? Gerçekten çok merak ediyorum ben. Biz de temel atmama töreni yapalım. E tören yapma. Adı üzerinde atmama. Bak burada Ankara'da herkes yazıyor şimdi. Ankara'da sessiz sedasız o kadar acayip şeyler yapılıyor ki. O kadar acayip. İnsanlar sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, Çankaya Belediyesi de yapıyor. Ankara'da yani benim de içinde olduğum yer, ilçe yemyeşil. Ankara'ya inerken hava yoluyla özellikle geliyorsanız tepeden bir bakmanızı tavsiye ederim. Arkada kitap kimin? Arkada kitap Hasan Ali Toptaş'ın. Buradan görüyorsunuz. Beni Kör Kuyular'da yeni romanı. Bakın Ankara'ya. Bak bir tek sen zekisin, durdur, seni durdurmam lazım. Her şeyi sen biliyorsun. Ordinelius profesör. Ordinelius. Ordinelius ne? Cornelius gibi bir şey mi? Ordinelius. Vallahi evet, ben aslında olayım bu değil benim. Ben daha önce de söyleyeyim mi? Neyse, seni attıktan sonra anlatayım da sen hiç duyama bunu. Ordinelius'um ben. Bak yeni bir unvan daha geldi. Artık kendimi Ordinelius, Ordinelius olarak adlandıracağım. Neyse ya, sessiz sedasız sen işini yap kardeşim. İşini yap, insanlar görür. Ama bu şova gerek yok. Bakın yanlış iş yapılıyor. Ekrem İmamoğlu kendi kredisini yiyor şu anda. Gerçekten yiyor. Hiç gerek yok bunları yapmaya. Bunlar temel atmaya yabancı. Olur mu? Estağfurullah. Temel atmak sizin işiniz. Merhum Hoca da çok yapardı, Necmettin Erbakan. Bagajda taşır, bir çukur kazılır, hemen konur, çat, kırılır şeyi, oranın girişindeki 3-5 taş, bir tane de kurdele kesilir, tamam. Yapma kardeşim, elleme ya, elleme. Temel atmama töreni gibi bir abukluğa imza atma. De ki, yap bir yazılı açıklama. De ki, kardeşim böyle bir şey var, biz bunu yaptırmayacağız. Gerekçemiz de şu, bu kadar. E şimdi sen adamın eline koz veriyorsun. O kadar da açık bir koz ki Ahmet Hakan bile anlamış bunu. Ahmet Hakan bile yazmış bunu. 2,5 sene kullanır Erdoğan bunu diye. 2,5 sene ne ya? 2,5 sene kaldır kondur. Adam Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan 35 sene önce yaptığı görevi anlatıyor hala. 2,5 sene ne? Tabii raporda bir rapor yayınla, de ki bak bu, biz bunu yapmıyoruz. Çünkü şunun için gereksiz. Bu saçma. Ben halkın parasını buraya akıtmam kardeşim. Vermem. Biz Ankara'da yaptık. Ya dün bakın, bir de karşınızdaki grup aslında o kadar aciz durumda ki şu anda. Dün dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Tayyip Erdoğan ağaçlandırma ile ve Ankara ile ilgili konuşurken Melih Gökçe'yi övdü. Bak bir daha kurayım cümleyi. Dün Tayyip Erdoğan Melih Gökçe'yi övdü. Ve bir Allah'ın kuluna çıkıp, hani çok inançlı Müslümanlar ya, bir Allah'ın kuluna çıkıp demedi ki en iyi adamı ağlata bağırta aldın görevden o zaman diye. Yani hem seviyorum hem dövebilirim. Atabilirim ama yakınımda da dursun. Böyle tuhaf bir acayip bir psikoloji var ortada. Ve karşında böyle bir ekip varken sen koz dağıtıyorsun sürekli ya. Bir fotoğraflar, bir şovlar falan, ne gerek var kardeşim? Ne gerek var? Evet, aynen öyle. Murat Kuzutürk'ün yaptığı gibi. En son ODTÜ girişinin ilk çamlığın devamının ırzına geçen Melih Gökçek'ten bahsediyoruz. Ama övüyor adam onu. Bak bu çaresizliğin göstergesi kardeşim. Çaresizliğin göstergesi. Anlatacak bir şey yok ki. Bence Kadir Topbaş'ı da övün. Yani hiç değilse araya bir cümle sokuşturun ya. Ya Kadir Bey de çok güzel muhallebi yapardı falan deyin. Ne bileyim yani, bir şey anlatın ama. Ben bak adım kadar eminim dün Melih Gökçek bile izlerken ağlamıştır büyük ihtimalle. Ve demiştir ki ne oluyor ya, biz nereye geldik? Hayır, ben o kadar sopayı niye yedim o zaman? Ben olsam sorarım. Devam edelim. Dün Bolivya Devlet Başkanı Morales istifa ettiğini açıkladı. Ya bu dün sabah da konuştuk ya, çok böyle ciddi bir şekilde Amerikan destekli bir darbe yapıldı orada. Çok böyle klasik, hani Güney Amerika ülkelerinde sıkça rastladığımız bir darbe yapıldı. Ama öyle bir anlatıldı ki, sosyal medya artık çok önemli. Sosyal medyadan öyle bir parlatıldı ki hiçbir şey yokmuş gibi. Gözümüzün önünde takır takır darbe yaptı adam ya. Takır takır. Devam. İstihbaratçının kuşkulu ölümü. Şimdi bu haberi duydunuz. Beyaz baretliler. İşte beyaz baretliler hep böyle şey yapılıyor, böyle anlatılıyor. Bir yardım grubu aslında bu. Adı yardım grubu.
Ama Suriye'de acayip organizasyonlara imza atmış bir yardım grubu ve herkes çok iyi biliyor ki arkasında İngilizler var ağırlıklı olarak. Dün İngiliz ajanlarından bir tanesi James Gustav Edward Le Mesurier. Oo, isme bak. Dün İstanbul'da oturduğu evinin önünde ölü bulundu. Atladığı söyleniyor. Ama atladığı yer öyle bir yer ki eşiyle birlikte yaşıyor. Aynı zamanda ofis olarak da kullanıyormuş orayı. Bugün birkaç gazetede var. Mesela oraya yemek götüren kuryelerle konuşmuşlar. Kuryelerle. Demişler ki çocuklar iki kapı vardı. Biz ikinci kapının yüzünü gördük sadece. Bırakın içine girmeyi. Bu kadar iyi korunan bir yerde. Komşulardan şöyle şikayet var mesela. Deniyor ki gece işte bir kadınla erkeğin kavgası yansıdı. Vallahi bilmiyorum. Ama böyle bir şey var ortada. Hocaların hocası soysalı yitirdik. Cumhuriyetin yurtsever savaşçısı diye üst başlık atılmış. Evet doğru. Üst başlık atılmış. Yani hocaların hocası. İlk yayında uzun andığımız için hocamın da müsaadesiyle biz devam edelim. Rabia Naz'da soru işaretleri. İlk yayında konuştuk ama bunun üzerinde biraz daha duralım. Dün çünkü sosyal medyada yayılan bir video hepinizin sinirlerini bozdu. Hepimizin. Ya insan gerçekten insanlıktan çıkıyor an içinde. Rabia Naz'ın babası Şaban Bey bana kızımın otopsi görüntülerini gösterdiler. Neresinin ne kadar kırıldığını, hangi organlarının parçalandığını anlattılar. Bana bunu yapanların Allah belasını versin dedi ve Nurettin Canikli'nin adını andı. Bir Nurettin Canikli'yi kurtarmak için yaşatıyorsunuz bunları diye. İsim vererek. Ben de diyorum ki yerden göğe kadar hakikaten bize böyle öğretildi. Biz böyle öğrendik. Ama kusura bakmasın büyüklerimiz. Benim babaannem çok söylerdi. Annem de çok söyler hala ama kusura bakmasınlar. Hakikaten buna sebep olanların hepsinin Allah gani gani belasını versin. Bir babaya bunu yaşatabilecek kadar alçalabilen, psikopatlaşan insanlara. Söylenecek başka bir şey yok çünkü. Adamın acısı bitmedi ya. Bitmedi, bitirmiyorlar acısını. Ve ısrarla hiçbir şey görmeden devam ediyoruz. Bir kör uçuşun içinde ama bu adamcağızın yaşadığı acıyı herkes görsün diye defalarca tekrarlatılıyor. Yargı. Bak ne güzel yargı var Türkiye'de ya. Değil mi? Neyse bunları bırakalım. Bir sabah gazetesini okuyalım. Çok güzel. Bak hop Comolopko 1. En yeşil dünya rekoru. 14 milyon fidan toprakla buluştu. Ya şu sözü duydunuz mu? Hiç kimse bizim neyimizi sorgulamasında yeşil severliğimizi mi? Biz yeşili severiz. Vallahi yeşili sevdiğinizi biliyoruz. Ben burada daha önce de söylemiştim. Hani yeşilin tonları var. En güzel tonunun üzerinde George Washington var. Yeşilin en güzel tonu. Öyle derler çünkü. Yani yeşilde merhum George Washington saçını yeşile boyatırmış muhtemelen. Herhalde oradan kalmış olmalı. En güzel renk tonu yeşilin. Şahane. Onu seviyorlar. En yeşil dünya rekoru. Geç bunu. Nerede o sözde çevreciler? Bir daha söyleyeyim. Bak ben buradayım ya. Ben buradayım kardeşim. Nerede o çevreciler? Ben buradayım. Bak bir daha söyleyeyim mi? Ben buradayım. Siz neredesiniz? Yaptığınızla insanları kandırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? DEAŞ'lılar kapı dışarı. Görüntü izlediniz mi bilmiyorum. DEAŞ'lı değil bir kere onlar. IŞİD'li. IŞİD'in aşağılık, pislik katilleri. Şimdi onların ülkeden çıkartılmasına başlandı. İçlerinden bir tanesi var. Biz Yunanistan sınırında çıkartmışız. Adam ara bölgede kalmış. Yunanistan hükümeti demiş ki biz bunu almıyoruz. Herif içeride bekliyor ve deniliyor ki adam Amerikan vatandaşıymış. Benim bir önerim olacak. Acaba 13'ünde giderken bu gece galiba başlıyor seyahat. Götürseniz mi? Bu sizden düşmüş diye. Bak mektup için çok etkili olur ha. Vallahi hani mektubu götüreceksiniz ya yanınızda. Alın adamı da. Hatta adamın eline verin mektubu. Herif desin ki. Herif de, sen kimsin birader hayırdır deyince. Hocam ben mektup getirdim. Aynı zamanda ben işte neydi IŞİD üyesiyim desin. Çok güzel olur bırakır gelirsiniz. Osmanlı'yı karaladı, belgeler onu yalanladı. Sabah gazetesi birinci sayfasında olunca haliyle Kemal Kılıçdaroğlu haberi. Osmanlı dönemini kötülemeye kalkan Kılıçdaroğlu bir kez daha rezil oldu. 1930'da Merkez Bankası'nı kurarak kendi paramızı basmaya başladık diyen Kılıçdaroğlu'nu tarihi belgeler yalanladı. Ya tarih hani herkes bilsin bilsin bilsin de en azından şöyle konuşmalar falan yazılırken
bir şey yapsanız mı? Hani her şeye bulaşmasanız mı? Bak şimdi yazana bak. Wesley Lucas 10. Sabahı niye okuyorsun? Mallar ocuları. Ocuları aslında o şeyleri yazamıyor onları çünkü. Şunu atalım mı? Ama buna hazır Wesley'nin de adı anılmışken gerçekten Snyder tarzı böyle sağlam bir voleyle şutlayalım. Bakalım başka buradan haber var mı? Geçelim Sabah gazetesini. Hızlıca geçelim hem de. Sözcü'ye bakalım. Sözcü ne yazmış? Türkiye cefasını çekiyor. Amerika kaymanlıyor. O söz öyle değildir aslında. Hacivat'la Karagöz arasındadır ama burada yazılmaz. Söylenmez de. Hani Hacivat'ın yapacağı eylemle ilgili olarak Karagöz'ün gireceği sıkıntıyı anlatır. Tam olmamış. Neyse. Gözünü petrol hırsı bürüyen Amerika Suriye'de sözünü yine tutmadı. Devam edelim. Şu arkadaşlar bugün şutlayarak gidelim ya. Vallahi. Türkiye Ruslarla güvenlik için devreye geziyor. Amerika PKK ile petrol için devreye geziyor. İyi de adam söylemedi mi size kardeşim? Buna üçüncü başlık açmak zorundasın. Biz de bütün bunları göre göre Amerika'ya gidiyoruz diye. Yazsana onu da. Çünkü adam açık açık dedi ki ben destekleyeceğim onları. Hatırlamıyor musunuz? Biz silah vermeye devam edeceğiz YPG'ye dedi. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi ne yapalım, salak gibi mi davranalım biz? Trump mektubunu al başına çal. Yarınki görüşme öncesi ikinci mektup geldi. Amerikan Başkanı Trump yarın Beyaz Saray'da yapacağı baş başa görüşme öncesi Erdoğan'a yeni bir mektup gönderdi. Mektupta S-400'lerden vazgeçilmezse yaptırıp uygulanacağı, yaptırıp değil. Hani şimdi bu cümle sakat bir cümle. Önce yaptırıp sonra da uygulayacağı derseniz o başka bir yere gider. İşte deminki Hacivat Karagöz meselesine gider. Yaptırım uygulayacağı tehdidi dile getirildi. Halk mektuba başlıktaki tepkiyi gösterdi. Ya kardeşim niye gidiyorsun o zaman? Bak tekrar soruyorum sana. Hani senin tarzınla sorayım. Geziciler neredesiniz? Biz buradayız. Sen niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun ya, fırça yemeye mi? Vallahi açık açık söyleyecek adam sana. S-400'leri kaldır gözüm diyecek. Bir de Avrupa Birliği çıktı. Avrupa Birliği Kıbrıs açıklarında yürüttüğü petrol araştırması çalışmalarından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Bakın biz bu konuda haklıyız. Yerden göğe kadar haklıyız. Neden? Orada eşit iki toplumdan bahsediliyorsa eğer, Rum kesiminin halkına ait olduğu söylenen kaynakların, doğal kaynakların aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına da ait olduğunu bütün dünya kabullenmek zorunda. Bu kadar basit. Avrupa Birliği yaptırım uyguluyor. Avrupa Birliği'nin yaptırım derdi sadece bu değil ki. Suriye'yi karıştıran İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulundu. Eski MI6 subayı James Gustav Edward Le Mesurier. Herifteki isme bak ya. Devam edelim. Kara kutudan çıkan gerçekler. Aytun Çerkin sordu. Soner Yalçın cevapladı. Gıdayla bizleri nasıl hastalandırıp ilaçla nasıl öldürüyorlar? Hasta çocuklar nasıl yaratıldı? Cinsel hayatı... Of. Sonra ben Sözcü Gazetesi'de bu tarafın karşı cenahın yeni şafağıdır dediğimde bozuluyorsunuz bazılarınız. Ya bayağı oturup komplo teorisi yazacaklar şimdi. Yazı dizisi başlamış, gözünüz aydın. Şimdi oturur birbirinize WhatsApp gruplarından da yazarsınız. Vallahi cinsel hayatı öldürmek için yapmışlar. Bu bir Amerikan planı. Yazın. Bravo. Ya çok basit bir şey sorabilir miyim? Madem bu işe bu kadar meraklıydınız. Hani gıdayla bizleri nasıl öldürüyorlar? Neden mesela Bülent Çık'ın raporunu desteklemediniz? Hı? Bülent Çık Ahmet Çık'ın kardeşi olduğu için mi? Sözcü kafasına çok uymadığı için mi? Yazsaydınız ya, Bülent Çık bunun çok daha tillanı yazdı. Sağlık Bakanlığı'nın üstelik gizlediği raporu çıkarttı ortaya. Ama bak bunun müşterisi daha çok olacak. Devam. Bir gün müfettiş baktı, emekçi öldü manşetiyle çıkmış. Günde ortalama 5 kişi iş cinayetinde yaşamını yitirirken acı bir gerçek ortaya çıktı. Bakanlık müfettişleri ilk 10 ayda programlı teftiş gerçekleştirmedi. Ne gerekecek? Ne gerekecek kardeşim teftiş? Soma'da 301 işçinin öldüğü o katliamda biz hepimiz şunu görmedik mi arkadaşlar? Aslında teftiş yapılmış. Hatırlamıyor musunuz? Çıkan dosyaları hatırlayın. Biz ne konuştuk o gün? Gelmişler, çay içmişler. İçeride kaçta işçiler, kurtulanlardan işçiler şunu söylemişler. Zaten onlar gelmeden haberleri geliyor ve insanlar ayarlanıyor, hazırlanıyor. Maden ocakları ona göre düzenleniyor diye. Hatırlamıyor musunuz bunları? Ben size soruyorum şimdi, teftiş neyi değiştiriyor?
Kuşatma planı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelir kaynaklarını merkezi hükümete aktaracak yeni bir yasal düzenleme yolda. Yeni torba yasa teklifiyle değer artışının yalnızca %20'si İBB'nin olacak.
Güzel ya. Çok güzel, çok güzel. Vallahi.
Devam edelim. Almanya'nın Türkiye kökenli ilk belediye başkanı seçilen Bilgit Onay zafer sonrası bir güne konuştu. Bu tarihi bir başarı Hannover kentinde önceliklerim yeşil bir kent yaratmak ve konut kira sorununu çözmek olacak. 38 yaşındaki Onay 73 yıldır sosyal demokratların yönettiği Hannover'i Yeşiller Partisi'ne kazandıran isim oldu. Bolivya Devlet Başkanı Morales görevinden istifa etti. Halk kahramanı Tupac Amaru'nun sözüyle seslendi. Milyonlar olarak döneceğiz. Devam. Evrensel'e bakalım. İftiracının tahliye edildiği cezaevine biz konulduk. Tutuklu eş başkan Selçuk Mızraklı Evrensel'e konuşmuş. Gizli tanık ifadeleriyle tutuklandığını anlatıyor bu konuşmanın içinde ki bunu biliyoruz zaten. Çok uygulanan bir sistem bu. Aynı şekilde HDP'li belediye başkanlarına da yapıldığını görüyoruz. Tutuklama kararım siyasiydi diye konuşmuş. Ayrıca. Doğru. Devam edelim. Bolivya'da darbeye karşı mücadele ve dayanışma çağrısı. 4 yıl önce 16 yaşındaki bir çocuk Mazlum Turan Kızıltepe'de bir polis tarafından öldürüldü. Ve onunla ilgili dün karar açıklandı. Polis memuruna indirimli halle 10 yıl ceza verilmiş. İndirimli hal. İçeride tutulduğu işte tutuklu mu yargılanıyor çok emin değilim ama eğer içeride tutulduğu hal söz konusuysa tahliyesi bile gerekebilir. Yeni Şafak, en büyük çevre harekatı. Benjamin Franklin adındaki ağaçları diktik her yere. Yemyeşil ya, görsen bayılırsın. Türkiye dün çevre adına önemli bir gün yaşadı. Saatler 11.11'i gösterirken 81 şehirde tam 13 milyon fidan dikildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kampanyaya Ankara'dan katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak diye konuştu.
İnşallah.
Şimdi onlar düşünsün. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı 278 DH'liyi sınır dışı etmeye başladı. Arkadaşlar bir soru daha sorabilir miyim? Sorum geldi. Hemen şuraya bir yere yapıp çıkacağım. Hani bizim harekat seçeneğimiz masadaydı. Hatırlıyor musunuz? Her an tekrar başlayabiliriz. Hatırladık mı bunu? Şimdi Sabah gazetesinin manşetini atanlara soruyorum. Ya kardeşim, madem Amerikalıların yalan söylediğini düşünüyorsun, niye başlamıyor harekat tekrar? Öyle demedin mi bize? Her an başlıyor. Her an gelebiliriz. En büyük çevre... Neyse salla onu ya. En büyük çevre harekatı. Star. Nerede o ağaç hayranları? Burada. Oğlum arıyorsanız sorun lan önce bir. Burada. Ben buradayım mesela. Başkan Erdoğan. Başkan. 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu bugün fidan yarın nefes programında... Sözde çevrecilere seslendi. Aha benim o. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Burada. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar. Benim. Buyurun. Benim. Nedir? Ne söyleyeceksiniz? Söyleyin. Evet, ben size çevrecilik adına 17 yıldır söylenmesi gereken pek çok sözü söyledim. Bundan sonra da söylerim. Söylerim çünkü rezil durumda partiniz. 11 milyon fidan toprakla buluştu. Ya arkadaşlar şunu yazmadan önce haberi bir dağıtsanız mı? Çünkü dün canlı yayın yapılırken belli ki Cumhurbaşkanı kaynakları hemen insanlara, oradaki muhabirlere falan yeni bir yazı dağıttı. Dediler ki 14 milyon oldu. Gazetelere de bir haber verin. Lan manşeti yollamayı biliyorsunuz. Altını da doldursanız ha. Kim yapacak onu? Herkes DH'lısını alacak. Ne? Yani herkes kime aitse biz DH'lıları, IŞİD'lileri dağıtacağız, herkes alacak.
Hadi canım. Harbi mi? Allah Allah, biz öyle duymadık ama. Avrupa Birliği almam dedi, Amerika Birleşik Devletleri almam dedi. Yani Almanlar direkt Almanca açıklama yaptı. Dedi ki, "Ich heiße Thomas." Yani adım tanışmadık ama benim adım Thomas. Kim alacak? Ha, kapının önüne mi koyacaksınız hepsini? Yani Türkiye sınırının dışına. Güzel. Ama o bir süre sonra kara propaganda olarak Türkiye'ye dönecek. Dönmeyecek mi? Öyle olacak. İnsanlar diyecekler, onun üzerinden de propaganda yapacaklar. Diyecekler ki, bak, Türkiye attı, bunları kapının önüne koydu. Çok acayip ya. Vallahi çok acayip. Yani yaşananı anlamlandırmaya çalışıyorsun. İş nereye gidiyor? Ben anlamıyorum. DH'lıları tek tek kovuyoruz. Çıkın lan dışarı. Öyle kovuyoruz. O kadar aşağılayıcı bir şekilde. ABD, Almanya ve Danimarka vatandaşı 3 DH'lı sınır dışı edildi. IŞİD'lidir onlar. DH'lı olsa gitmezler. 810'u daha gönderilecek. Nereye? Ağaç diye ayağa kalkanlar nerede? Of, burada ya, burada ne? Ne? Burada. Söyle. Şehirlerin 3 boyutlu kopyasını çıkardık. İzinsiz çiviyi görürüz. Sene 2000 5 falan olmalı. 2005 ya da 2006. 2007'de olabilir. New York'ta hazırlanan bir proje göstermişlerdi bize, bir grup gazeteci olarak. Ve demişlerdi ki, bu şehrin sanal benzeri. Sanal benzeri. Ne işe yarar? Yani gerçekten ben düşünememiştim. Demişlerdi ki adamlar, tam Giuliani dönemi. Herif tabii multimilyarder, yani acayip zengin. Kulağından para çıkıyor adamın. Biraz da böyle şey, bunlar, bu işlere meraklı. Demişlerdi ki, şehirde gerçekleşen bütün değişim sanal harita üzerine ekleniyor. Yani ya, yeni bina mı yapılıyor? Yeni binayı burada sanal haritaya da ekliyoruz biz. Ve sistem doğru yapılmış mı, yanlış yapılmış mı, bunu görüyor. Şimdi dün Çevre Bakanı Murat Kurum aynı şeyi söylemiş. Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. İzinsiz çivi çaksalar haberimiz olacak demiş. Ya çok özür dileyerek, çok, yani hakikaten mahcubiyet içinde soruyorum ama Danıştay kararıyla, pardon, Sayıştay kararıyla ve Danıştay'ın da doğru dava dairelerinde etkisi var. Saray kaçak. Hocam ikize nasıl işlediniz onu? Bu bak kaçak ama senin kardeşin. Kardeş sarıl mı dediniz? İkiz bak, ikiz. Yani sen başına geçip kafana göre ruhsat dağıtıyorsun. Tok yapıyorsun birbirinden, iğrenç. Şehrin ikizinin gerçekten göbeğinde yer almak zorunda mı o? Sistem doğru. Sistem doğru, buna bir şey demiyorum. Ama işte burada çivi çakacak kişinin kim olduğuna bakıyorsan, adalet terazisi doğru çalışmıyor demek o. Herkese yapabiliyorsan yap. Dün çok iyiydi yalnız ya. Şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Ulaştırma Bakanı'na, Cahit Bey'e bayağı canlı yayında fırça attı Tayyip Erdoğan. Ve dedi ki, Peter kim ya? Peter kim? Biri. Onlar adamlar, Peter Hegre 10. Vay, isim çok, gözlük çok güzel sizin mi? Ulaştırma Bakanı'na fırça attı. Dedi ki, Cahit, ulaştırma projelerini anlatma. Onu sonra anlatırsın. Ağacı anlat bana. İşte yani böyle şey yapınca, maalesef böyle bir liderle çalışınca onun bakanlarının bu riski her zaman var. Çünkü seni oraya getiren olduğu gibi şutlayan da o olabiliyor. Yani kayabiliyor böyle arada. Cart diye. Takvim var, takvim. Dur. Bugün emekliye 3 zam diye çıkmış. Emekliye 3 zam. Ocak'ta hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak. Daha ne istiyorsunuz ya? Üçüncü zamla ücret 2455 liraya yükselecek. Aha, bunu yazın bir yere. Bak, üçüncü zam aldığında 2020 yılı içinde emekli maaşı 2455 liraya yükselecekmiş. Buyurun. Memur adayı da 472 lira verecekmiş. Neden? Sevdiğinden. Tamamen sevdiğinden. Hip oturup hop kalktılar. Biliyorsunuz rap dosyası hazırlıyorlar. Sebebini bilmiyorum. ABD'nin doğusuyla batısı arasındaki hip hop farklıydı. Ya biz neler yaşadık bilmezsiniz siz. Ciddi söylüyorum. Nereden nereye? Bizim zamanımızda ABD'nin doğusuyla batısı arasındaki hip hop çok farklıydı. Vallahi ne zulüm çektik. Yani East Side'dan West Side'a giderdik, hayatımız kayardı bizim. Bugünün çocuğu ne yaşadınız siz? Hiçbir şey görmediniz ki. Ne yaşadınız? Hiçbiriniz bir şey görmediniz. Gözünü açtın. Eminem bu tarafa bakıyorsun. Ceza öbür tarafa bak. Hani en fazla geldiğin mekanın sahibi geldi. Ezel mi çıktı? Norm Ender mi geldi? Bu. Biz ne zulüm yaşadık ya. Söylemeyecek mi? Bak New York'un doğusundan batısına gidemezdik biz. Sorarlardı. Sorarlardı. Hocam derlerdi. Sen hangi türden rapçisin? Hocam biz East Side'cıyız. Olmadı. Geç. Harlem'de piçak bana da kaç kere piçak çektiler. Bu yasli silah anlayabilen var mı içinizde? Ya adam iki gündür sürekli aynı şeyi anlatıyor. Amerika'nın diyor doğusuyla batısı arasında farklı biliyorsunuz yazının çıkışı zaten tamamen kıçtan uydurmaca. Adam yanlışlıkla rap çıkartıyorum diyerek bayağı bildiğin şey anlatıyor. Blues anlattı uzunca bir müddet. Niye anlattı bilmiyorum. İstediği için bağladı onu ona. Blues'dan rap'e geçti. Şimdi diyor ki doğuyla batı arasında hip hop farklıydı. New York'taki grupların dilinde asayiş vardı. Los Angeles'a ahlak şubesinin eline geçmişti. Öyle değil tabii. Diyor ki asayiş vardı. Los Angeles'ın hakimi ise kelime oyunlarıydı. Abi çok büyük zulüm yaşadık ya. Çok. Yani bugünün gençleri anlamaz bunu. Gerçekten. Yani bir pantolonuma zincir takıp zincirin ucunu şuraya paltoya bağladım diye o New York'un doğu yakasında çektiğimi ben bilirim ya. Vallahi niye yapıyor bunu? Allah aşkına bunu niye yapıyorlar ya? Of. Neyse. Dur, doktor var. Profesör Doktor Özlem Esen sağlıklı kalbin şifrelerini anlatıyordu. Bugün demiş ki kuru fasulye beden güvende. Hop. O lafları atlattık gibi. Baklagiller bol miktarda lif içeriyor. Nabzı düşürüyor. Hakikaten Ali Cenkiniz demiş ki kasetleri çıkacak bence. Vallahi rapçi mi yakaladılar bunlar acaba? Yeşil sebzelerde nitrat bulunuyor. Krizi önlüyor. Soru, kuru fasulye yeşil midir? Haliyle değildir. Peki yeşil sebze ne arıyor burada? Bir satırlık yer kalmış. Çünkü yanındaki kutudan da anlıyoruz. Doktor Balık Uskumru yanındaki haberin adı. Aslında buradaki yani şu gazetenin birinci sayfasındaki tıp seviyesini, tababet seviyesini bence de Doktor Balık Uskumru diye açıklamak mümkün. Aşağı yukarı aynı zihinle yazılıyor çünkü. Yağlı gıdalar erkeği yakıyor haberi var. Yağlı gıda yakar. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na bugün gelen günün sorusu. 37 yaşındayım. Şükür merdiven dayayabiliyorum ya 38'e anlamında. Dememiş ama yeni evliyim. Sıkıntım çok büyük. Ne yapmam gerekir? Bir hobiye mi yönelseniz acaba? Makrome kursu falan. Hani sıkıntım deyince canınız mı sıkılıyor? Ya böyle bir şey düşünebilirsiniz. Beton saksı kursları var. Vallahi bak bu ara çok revaçta. O olur. Belediyelerin şeyleri var. Kişiye özel kiralanan bahçeleri var. Ufak bahçeniz. Ondan bir tane şey yapın. Çiçek böcek. Yani can sıkıntısından kurtulmak mümkün. Ama burada anlattığınız sıkıntı eğer cinsel sıkıntıysa o zaman yanlış yerdesiniz. Bu sıkıntınızı mektupla hiç kimse çözemez. Üstelik şu vurguyu yapmanız var ya hani büyük başın büyük derdi olur mantığıyla. Sıkıntı var. Bugüne kadar yazanların hepsi sıkıntı var diyordu. Siz sıkıntı büyük diyorsunuz. Niye? Yani büyük. Büyük başın derdi büyük oluyor işte. Bak önce bundan kurtulacaksın. Ama bunu yapabilmek için bir hekimle yüz yüze görüşmen gerekiyor. Mektupla olmaz. Hani şöyle olur çünkü senin şu büyük sıkıntıyı bir görebilir miyiz dersin? Derler sana. Sen fotoğrafını atarsın büyük sıkıntının. Karşıdaki adam der ki bu mu büyük sıkıntı? Allah başka keder vermesin. Yani canın sıkılır anlamında söylüyorum. Doktora git doktora. Valla git doktora. Sıkıntını da göster. O sana zaten kafadan diyecektir. Yok, çok büyük bir sıkıntı değil. Abartmayın. Yani biz ne sıkıntılar gördük. Bunlar olabilir. Efendim, Ferit Nakit, Ünsal Ünlü tamamen muhalefet olmaya odaklanın, başka bir şey değil. Ya bir de şey ekler misiniz Ferit Bey buna soru olarak? Ağaç için ortalığı velveleye verenler nerede? Burada diyeceğim de. Uykusuzluk cepte. Özge Özpirinççi telefonunu attı. Nasıl? Deliksiz uykuya daldı. Biz de yanındaydık. Bir böyle şey, açık yatakhane. Ben yatıyorum. Ergün Güler var yanında. Neydi? Bekir Azar var. Yanında da Özge Özpirinççi yatıyor. Uyumuyor yani. Dön dön dön dön. Bize de sinir geldi. Yatak gacır gücür ediyor çünkü. Dedik ya yat, biz de uyuyacağız kardeşim. Sabah işimiz gücümüz var falan filan. Bir baktık o arada elinde telefon. Telefonu sen at, nasıl bir uyku, nasıl derin tıs diye tıs diye uyudu sabaha kadar gibi yazılmış haber. Ancak önceki gece telefonla uyumaya kalktı. Biz çünkü beraberiz hep. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrıldık mı bırak. Biz aynı yatakhanenin insanlarıyız. Of. Gözleri kapanmayınca herkesi uyardı. Yataktan uzak tutun. Şimdi bu muhabbet ne, bilen var mı? Ben bugün sabah buna baktıktan sonra dedim ki ya herhalde artık hastalık şifa bulmayacak bir hale doğru ilerliyor. Yani bir insanın yatak odasını anlatmaya başladıysa, daha önce biliyorsunuz Oval Ofis'i anlatmıştı bize. Sonradan gördüm ki Özge Özpirinççi bunu Instagram'da yazmış galiba. Bir mesaj. Ve herif oturmuş bundan birinci sayfaya haber yapmış ya. Yataktan uzak tutun. Ben uyuyamadım, siz uyuyun. Neyse, olur böyle ya. Ya kalanını okumayalım mı bugün? Vallahi gazete çok dandik bugün. Böyle şey, tam böyle Çin pavyonuna dönmüş. O kadar karışık ki gazete. Haberin bir yerinden başlıyorsun, başka habere geçiyor. Fotoğrafını bile üstüne basmışlar. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geliyorsunuz. Stad English Rumuzlu izleyici Kaliforniya'dan selamlar demiş. Kaliforniya'ya da selamlar. Biz hayata da aynı yerden bakmıyoruz. Gerçekten siyasi görüşlerimiz farklı. Bazılarının hiç yok. Ha, önemi de yok bunun ama. İnançlarımız, inançsızlıklarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, bedensel veya başka engellerimiz. Bunların hepsi farklı ama Türkiye için hepimizin bir hayali var. Hep iyisini düşünüyoruz, iyiliğini düşünüyoruz bu ülkenin. Ve bunu düşünmenin sadece bizim tek elimizde olmadığına inanıyoruz. Herkes fikrini ortaya koyacak. Küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü bunu yaparsak eğer, bundan sonrası çok daha rahat. Emin olun, çok daha rahat. Niye? Birbirimizden korkmadan konuşmanın yolunu bulacağız çünkü. Burada yapmaya çalıştığımız gibi. Tamam, işte bu yayın o yüzden devam etsin. Ben de destek olayım ama nasıl yapayım? İşte böyle yapalım. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu ilk ve en önemli yol. İki, YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal'ın yazın. Ve yanındaki büyüteç işaretini tıklayın. Sizi zaten benim kanalıma götürecek. Orada kırmızı bir tuş göreceksiniz. Küçük. Abone ol yazıyor. Tıklayın onu. Merak etmeyin. 5 kuruş bile istemeyecek sizden. Sadece bir mail adresi. Yanında bir de çan işareti var. Onu da tıklarsanız o da yayın başlamadan size haber verilecek demek. 3. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmak. Mail atıp katkı iletmenin başka yollarını sormak. Çünkü ben de bir maille yanıtlayacağım sizi. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmeyecek. Burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ben geleceğim buraya, ölmezse kalırsam. Siz de gelin, hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.